Ayrım 35, sayfa 360. Saat 7'de oteldeydim. Zemin katın tuvaletinde rujumu, rimelimi yeniledim. Parmak uçlarımı dilimle ıslatıp kaşlarımı yukarı kaldırdım. Parfümümü bileklerimin içine fısladım. Tam zamanında değil, kendimi ağırdan satarak biraz geç gitmek istiyordum randevuma ama dakikalar geçmek bilmiyordu. Ağır ağır asansöre yürüdüm ve 7'yi çeyrek geçe barın kapısından içeri süzüldüm. Aa, adam yok. Bu kez üst kattaki tuvalete mi girsem yoksa bir koşu evime mi dönsem diye düşünürken bir garson yanaştı yanıma. Tarık Bey'i arıyorsanız üst terasta bekliyor sizi dedi. Garsonun peşinden yukarı tırmandım. Dünyanın en güzel manzarası karşısında şaşkın, parantez içinde burnumun dibindeki yere hiç gelmemişim daha önce. Benim arkadaşlarım buralara gelmezler ki kule dibinde filan takılırız biz. Etrafa bakındım ve gördüm onu. Kolu hala benim eşarbımla asılıydı. Ona doğru yürüdüm. Ayağa kalktı. Sağlam eliyle elimi sıktı. Beyaz mindere yanına oturdum. İkimize de limonlu soda söyledi. Ağrıyor mu? Diye sordum gözümle elini işaret ederek. Hayır, çünkü bir ağrı kesici daha aldım dedi. Madem içki içemiyoruz bari yemek yiyelim diye aşağı katta bir masa ayırttım. Ve elbette geç kalmaman gerektiğini tahmin ettiğim için saat 8'de oturacağız masamıza. Evden merak etmeyecekler yani seni. Tek başıma yaşıyor olamaz mıyım? Her halinden belli. Madem o bana sen diye hitap ediyordu, ben de öyle yaptım. Tüh, cesareti simgeleyen kırmızıyı boşuna seçmişim desene. Zekisin de. Başka türlü girilmiyor tıp fakültesine. Ve özgüvenli. Sadece hazır cevap. Böyle başladı arkadaşlığımız. Anneannemle büyük babamın 6-7 Eylül kargaşasında filizlenen büyük aşklarını hatırlayınca Gezi Parkı direnişinde tanışmış olmamız bana iyi bir işaret gibi geldi. Biz o gün Mikla'nın terasında otelde mahsur kalan turistlerle birlikte yemek yerken dışarıda neler olup bittiğiyle hiç ilgilenmedik. Birbirimize dönük sorular sorduk, birbirimizi tanımaya çalıştık, birbirimizi duyduk sadece. Ertesi gün İstanbul ve Ankara'da 1000'in üzerinde yaralı bulunduğunu, bir kişinin de mermilerin isabet etmesiyle gözünü kaybettiğini öğrendiğimde duyarsızlığımdan dolayı vicdan azabı çekmiştim. Ben güzel manzaraya karşı havalara uçarken insanlar neler yaşamış diye. Oysa önümüzde daha ne çetin günler varmış. Bu arada ben sadece aşkın değil, mesleğimin de kucağına hazırlıksız ve balıklama atlamıştım. Gezi direnişi sayesinde Taksim'deki geçici klinikte kırıkları atele almayı, suni teneffüs yaptırmayı, kanama durdurmayı ve acil yardım çalışmalarını kısa yoldan en mükemmel şartlarda öğrenmiş oldum. Aşk acısı çekmeyi de. Çünkü tanışmamızdan 5, sevgili olmamızdan 4,5 ay sonra Tarık, ekibiyle Uzak Doğu'ya çekim yapmaya gitti. Üzüldüm ama her şerde bir hayır varsa eğer iyi oldu. Çünkü Tarık'la beraberken o eski parlak öğrenci değildim. Eskisi gibi çalışamıyor, kafamı derslerime veremiyordum. Doktor olmanın başka bir mesleği icra etmeye benzemediğini, elimde dava dosyası, bina çizimi ya da kamera filan değil insan hayatı olacağını bildiğim halde ve Suziş'le Demdem'in sürekli ikazlarına rağmen çoğu akşam aşk sarhoşu dönüyordum evime. Bazen hiç dönmediğim de oluyordu. Birlikte çalışmak için fakülteden arkadaşım Güzin'de kaldığımı söylüyordu. Bir gün dahi Güzin'e telefon açarak beni rezil etmeyen anneannemle büyük babama bu yüzden de minnettarım. Bir sonraki yıla Tarıksız başladım. Kolay olmadı. Zaten inişte olan başarı çizgim yerlerde süründü bir ara. Sonra doğruldu, yükseldi, eski halini buldu. Gerçeği kabul edince bende huzuru. Sonuçta ben bir tıp öğrencisiydim. Sevgilimse işini yurt dışında yapmak zorunda olan bir gazeteci. Aşk, birbirimize yapışık yaşamak değildi. Tarık'la önceleri Skype'tan her gün konuşuyorduk. Ben onun gidişinin ikinci ayında İstanbul'a döneceğini sanıyordum. Oysa Tarık yeni görevler aldı. Uzak Doğu'dan başka bir istikametlere yelken açınca ve dönüşü uzayınca Skype görüşmelerimizde tavsadı. Saat farkından dolayı zaten zor olan konuşmalarımız 2-3 günden haftada bire ve nihayet ara sıraya düştü. Böylece dostluğumuz baki, aşkımızsa buluştuğumuzda bir kere daha denemeye değer kaldı. Gidişinin 8. ayında ben kendi sınıfımdan Burak'la arkadaşlık ettim bir süre. Yürümedi. Son yılımdaysa kendimi sadece derslere verdim. Uzun tahsilimin karşılığını almak için başım kitaplardan kalkmadı. Gözüm insan bedeninin kas, kemik, sinir yapısının dışında hiçbir şey görmedi. Demdemimi işte tahsil hayatımın o en önemli yılında kaybettim. Ailemde hayatta kalanların son buluşmasıydı Demdem'in cenaze töreni. Annem babasının cenazesi için İngiltere'den, babam Side'den geldi. Peter dayının oğlu Kurt da ta Amerika'dan. Kurt'un başında saç kalmamış. Babam çökmüş. Sürekli güneşte kaldığı için yüzü kırış kırış. Uzun dağınık saçlarını tarayıp at kuyruğu yapmış. Loş antrede onu ilk defa kravatlı ve ceketli görünce ilk bakışta tanıyamadım. Kim bu yaşlı adam diye baktım önce. Konuştu. Neyse ki sesi hiç değişmemiş. Nerede duysam tanırım. Sımsıkı sarıldım babama. İşte şimdi sana kaldım. Kıymetini bileyim bari gibisinde. Şaşırdı biraz. Galiba aralarında yılların dokunamadığı tek kişi annemdi. Annem son yıllarda bir yoga manik, bir vegan, bir uzak doğu öğretileri uzmanı olup sürekli meditasyon yaptığından mıdır, nedir? 60'ına merdiven dayamış bir yaşlı gibi değil de 40'larını süren cazip bir kadın görünümündeydi. Makyajsız yüzüne rağmen. Üzerinde ruh konumuna uygun el dokuması uzun bir etek, topuksuz ayakkabılar, başında ise uçuşan Hint desenli bir eşarp. Babamı birkaç kere onu süzerken yakaladım. Hatta Demdem'in ölümü kızının ilk aşkına dönmesine vesile olabilir mi acaba diye de umutlanmadım değil. Anasıyla babasını birlikte görmek isteyen küçük bir kız çocuğu gibi. Ne ayıp, ne ilkel bir arzu. Korhan'la Sude'nin kızlarına hiç yakışmayan. Üstelik kuralları boşlayan, sevgi dolu bir evde büyümüş olmama rağmen. Ama demek ki Allah bize ne vermediyse illa onu istiyoruz. Biz iflah olmaz arsız kullar. Camiye gitmek için Kumbaracı yokuşundaki evimizden hep birlikte çıktık. Anneannemi, cenaze arabasını takip edecek olan kiralık araca bindirmek istedim. ''Ben kocamla gideceğim.'' dedi Suziş. ''Ben de.'' dedim. Ama cenaze arabasının ön kısmında imamla birlikte 3 kişiye yer yoktu. Çaresiz, annemle babamın, Kurt'un, bir de Rosie'nin bindiği Uber'in geniş aracına sıkıştım. Peş peşe yola düzüldük. Benim en eski, en sevgili arkadaşım Demdem'im önümdeki arabada gidiyordu. Ben, bana babalık edememiş babamın omuzunda gözyaşları içinde öksüzlük neymiş o anda öğrenerek takip ediyordum baba bildiğim büyük babamı. Kalbim paramparçaydı. Onun yokluğunun yarattığı boşluk o kadar soğuktu ki üşüyordum. Babam sezmiş gibi ceketini çıkarıp omuzlarıma koydu. Beni sahiplendiği için minnet duydum ona. Babamın beni umutlandırarak anneme kur yapmasıyla bana ilgisi uzun sürmedi. Cenaze sonrasında akşamki duayı dahi beklemeden Side'ye döndü. Kurt, duaya katılma nezaketini gösterip 2 gün sonra gitti. Annem bizimle bir hafta daha geçirdi. Üçümüz her gün Demdem'i ziyarete gittik. Mezarına sevdiği çiçekleri diktik, suladık. Sonra annem de gitti. Biz Suziş'le baş başa kaldık. Ev ıssız ve kederliydi. Anneannemin yalnızlığı, yürek kırıklığı tarif edilir gibi değildi. Buna rağmen benim için elinden geleni yapıyordu. Sofralar kurup kaldırıyor, sevdiğimi bildiği yemekleri hazırlıyor, köfteler, mücverler kızartıyor, oyalanayım diye ilginç programlar arıyordu televizyonda. Bir gün ona, "Çok yoruyorsun kendini," dedim. "Kendine iyi bak, yoksa yapayalnız kalacağım. Beni gerçekten seven tek kişi kalmayacak bu dünyada." "Seni seven bir annen, iyi kötü bir de baban var," dedi. "Ve biliyorsun, ne zaman istesen dayının ailesi seni bağırlarına basar. Hiç de yalnız değilsin." "Dayımın ailesi ta Amerika'da. Babamı yok say. Annem de kendini düşünmekten bana vakit bulamaz." "Haksızlık etme annene. Bencil gibi durur ama herkesi kucaklayan kocaman bir yüreği vardır. Yazdan yaza geldiğinde kucaklaştığı komşulardan mı söz ediyorsun?" "Edepsiz seni. Kabahat Demir'le bendeydi. Sana birçok şeyi anlatmadık. Anneni yanlış tanıdın sen. Ne kadar merhametlidir bir bilsen." "Şimdi anlat o halde." "Anlatayım. Bak, mesela Renate. Hatırlıyor musun Renate'yi?" "Hatırlamaz olur muyum Suziş? Koca ayıklı kazık Renate. Onun asıl adı neymiş biliyor musun?" "Renate değil miymiş?" "Ratip." "Aa, Türk müymüş Renate? Ama Ratip erkek adı." "12 Eylül döneminde transseksüel olduğu için işkenceye maruz kalmış biriymiş meğer." "Aa, inanamıyorum. Annem nerede bulmuş onu?" "Anneciğim hastaneye kaldırıldığında Sude Frankfurt'a onu ziyarete gitmiş. Uzun sürede kalmıştı yanında. Onu annemin yatırıldığı hastanede tanımış. Koridorda yürürken bir kadının Türk doktorla Türkçe konuştuğunu duyan Renate, doktorun uzaklaşmasını bekleyip Sude'nin yanına gelmiş. Böyle tanışmışlar. Renate psikoloğa gidip geliyormuş depresyon tedavisi için. Sude, onun hikayesini dinlediğinde başına gelenlerden kendi sorumluymuş gibi günlerce uykusu kaçmıştı. Ne gelmiş ki başına? 12 Eylül darbesinde solcularla komünistlerin bir de Kürtlerin canına okunduğunu bilirdik biz de. Meğer eşcinseller ve transseksüelleri de toparlayıp Sansaryan Han'da günlerce tutmuşlar. Bu arada aklına gelebilecek her türlü hakaret, dayak ve cinsel istismar. Sonra da saçlarını kazıyıp tekme tokat, halkın el kol hareketleri küfürlüğü eşliğinde Haydarpaşa'ya götürmüşler ve bir trene tıkıştırıp Anadolu'da hiç bilmedikleri kasabalara yollamışlar. Renate, tren Kartal yakınlarında yavaşladığında birkaçımızın camdan atılmasına dahi şahit oldum diye anlatmış anneme ama bilemem artık.
Korku filmi gibi.
Aynen öyle. Gittikleri yerlerde polisin ve askerin elinden kurtulanlar canını köçeklik yapabilecekleri yerlere atmış. Şansı ve biraz parası olanlar yurt dışına kaçmış. Çoğundan haber alınamamış bir daha. Cep telefonu filan yoktu o günlerde. Renate, şanslı yine, birine takılıp paçayı yurt dışına atmış. Önce barlarda çalışmış, sonra ağır bir depresyon geçirmiş. Sude, Renate'ye rastladığında ruhsal tedavi görüyormuş zavallı. Peşine takıp getirdiydi Side'ye. Babama postalamıştın onu. Renate'nin kimliğini öğrenince bizde değil babanda kalmasını tercih etmiştim senin yüzünden.
Aa, Suziş, benimle ne alakası var Allah aşkına?
Yavrum, o zamanki evlerde şimdiki gibi tuvalet bolluğu yoktu. 3 yatak odasına tek tuvalet üst katta, bir ufak hela aşağı katta, üstelik kilitleri bozuk. Düşündüm, giriverirsin lap diye o içerideyken, ayıkla pirincin taşını. Sana ne deriz, nasıl anlatırız? Neyse, annen işte o Renate'ye babanın evinde bütün yaz baktı. Depresyon ilaçlarının parasını cebinden ödedi. Ona iş bile buldu bir kafede. Anneni vurdum duymaz bellemişsin ama onun özellikle de böyle dışlanan gençlere, öğrencilere nasıl yardımcı olduğu, iş bulmaları için nasıl aracılık ettiğini bir bilsen. Kaç arkadaşına kefil oldu da cebinden ödemek zorunda kaldıydı beyaz eşya taksitlerini.
Nereden bileyim Suziş? konuşmaz, anlatmaz. Ben Renate'yi babamın sevgilisi sandığım için uzak durmuştum onda. İyilik anlatılmaz Esra, bu bir. Her şey göründüğü gibi olmayabilir, bu iki. Anneni gerçek yüzüyle tanımanın ve bağışlamanın zamanı geldi. Ona ben çok baskı yaptım seni İstanbul'da bırakması için. Gönül rızasıyla değil, senin daha iyi eğitim göreceğine ikna ettiğim için bıraktı seni bana. Bu da üç. Sesimi çıkarmadım ama beni bıraktı ya dedim içimden. Sindirmeyi bir türlü beceremediğim gerçeğimdi bu benim. Aslında hiçbir şikayetim yoktu yaşadığım hayattan. Anneannemle büyük babamın yanında düzenli bir yaşama kavuşmuş, iyi okullara gitmiş ve o sayede tıp fakültesine girebilmiştim. Çok sevgi görmüş, el üstünde tutulmuştum üstelik. Her istediğimi yapmaya çalışmışlardı Suziş'le dedem. Karşılığında ben de onların benden en çok isteyeceğini bildiğim şeyi yaptım. Ben de çok çalıştım, çok iyi dereceyle mezun oldum İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden. Diplomamı aldıktan sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde göreve başladım. Suziş'e yalnız kalmaması, benimle İzmir'e gelmesi için çok ısrar ettim. Güneşli, aydınlık ve sevimli bir şehirdi İzmir. Uzun yürüyüşlere çıkabileceği, akşamüstleri sahile karşı oturup bir bardak şarap ya da bira içebileceği, hatta isterse bir özel okulda edebiyat dersleri dahi verebileceği. Duymak bile istemedi. O, demirini bulduğu, onu sevdiği ve onunla birlikte yaşadığı mahallede, sokakta, evde, hatta yatakta bitirmek istiyordu ömrünü. Ben anladım anneannemi. Israr etmedim. Annem artık temelli yurt dışındaydı. Babam her zamanki gibi Side'de yaşıyordu. İzmir'e tek başıma geldim. Uzmanlık sınavımı verebilmek için hastanede işim bittikten sonra yine başım hep kitaplara gömülü, şehrin güzelliğinden, keyfinden istifade edemeden yaşamımı sürdürürken, nefes alabildiğim yegane anlar, resmi tatillerde birkaç günlüğüne İstanbul'a kaçtığım, anneanneme kavuştuğum zamanlardı. Bu zorlu dönem yakında bitecekti. Uzmanlığa hak kazanıp ihtisasımı İstanbul'da yapacaktım. Niyetim buydu. Ama Suziş, ondan hiç beklemediğim bir sürpriz istekle dikildi karşıma. Benden çok zor bir şey istiyordu. Israrla. Ayrım sonu. Sayfa 368.